Sayfa 24. Bölüm 4. Şaheser, panjurun aralığından caddeye bakarak birdenbire haykırdı. "Buraya koşunuz! Koşunuz!" Lemiye'nin hikayesi yarım kaldı. Hepsi pencereye üşüştüler. Merakla bakıyorlar, olağanüstü bir şey arıyorlardı. Şaheser, "Görmediniz mi?" Nigar Hayrettin, "Hayır, hiçbir şey seçemedik." Şaheser, "Caddeden Galip Nihat geçiyordu. Gazinoda Kasım Necati'yi gördü. Yanına gitti. Biraz daha içeri çekilerek, işte yan yana oturdular. Dertleşiyorlar." Nigar Hayrettin, "Zavallı talihsizler. Ne kadar dertleşseler bu iki hain kızın gönüllerini insafa getiremeyecekler." Nevhayal, "Niye oluyorlarmış zavallı? Dünyada bizden başka kız kalmadı değil ya. Onları da alacak ve sindirecek gönüller bulunabilir. Evimizin karşısındaki gazinoya oturup penceremize bakarak baş başa dertleşmek terbiyesizlik. Tedbirsizlik bizim genç kızlık ünümüze karşı bir saldırı, bir hıyanet değil mi? Böyle evin karşısında oturup apacık işaret etmek. En ummadığın keşfeder esrarı derunun, sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın?" Nigar Hayrettin, terkibi bendin iki alt mısrasını hemen ekledi. "Bir gün gelecek sen de perişan olacaksın. Ey Gonca, bu cemiyeti her dem mi sanırsın?" Dört kız el çırparak gülüşmeye başladılar. Bu kahkahalar sırasında oda kapısı vurulmadan açıldı. İçeriye Nevhayal'in annesi Nazıma Hanım girdi. Kadının kaşları hoşnutsuzlukla çatıktı. Kızlar bu gelişten birdenbire afallayarak gülmeyi, firkintiyi kestiler. Nazıma Hanım, kızının aşufte konuklarına kısaca bir "sefa geldiniz" dedikten sonra, "Küçük hanımlar, rica ederim pencere önünde gülüşüp kaynaşmayınız. Sokaktan geçenlerin başları yukarıya dikiliyor. Zaman pek tuhaf. Herkes de birbirine kötülük etmek kuduzluğu belirmeye başlamış. Herkes birbirine bir kir atmak için bahane arıyor. Konuya komşuya dedikodu için ipucu vermeyelim. Tanrım hayırlısıyla kısmetlerinizi açsın. Hepiniz satılık malsınız. Bir kızın adı çıkmaktansa..." Nezaket gereği cümleyi bitirmedi. Bu genç kafaların sıcak içtenlikleri üzerine anne hanımın sözleri dolu taneleri gibi hem sert hem soğukça düştü. Lemiye Lebip en önce ufak bir isyan tutumuyla başını dikerek, "Affedersiniz hanımefendi, biz kızız, demek ki insanız. İnsan satılık olamaz." Anne hanım biraz şaşırarak, "Aa, niye kuzum? Bu söz eskiden beri kızlar hakkında kullanılan bir deyimdir. Kızlar kocaya varıncaya kadar satılık sayılırlar." Lemiye sert ve hızlı bir işaretle başını titreterek, "Hayır efendim, yanlış. Kadın ninelerimizden bize doğru gelen böyle birçok eğri lakırtılar var ki, biz yani yeni kadın kuşağı bu çarpık sözleri doğrultup düzeltmek ödeviyle yükümlüyüz." Bu ödevi size kim buyurdu bilmiyorum. Fakat benim anladığıma göre yanlışlık eskilerde değil yenilerdedir. Ne gibi efendim? Siz eski eğrileri düzeltmiyorsunuz. Dersine önceki doğruları çarpıttırıyorsunuz. İşte yeni kuşağın üstüne aldığı ödev. Hanımefendimiz müsaade buyurursanız meseleyi karşı karşıya açıklayalım. Kızım, ben sizin gibi okullarda avukatlık okumadım. Annem kadın ninesinden işittiğini bana söylemişti. Ben de başımı önüme eğerek dinlemiştim. Büyük anamdan aldığım bir geleneği şimdi anlatıyorum. Siz bunu büyük bir suç sayıyorsunuz. Siz bizim için satılık buyurmuştunuz. Bu söz hayvanlar için kullanılabilir. Çünkü birincisi, bu deyimde bir alışveriş anlamı vardır. İkincisi, satılan hayvanın oyu, isteği, rızası sorulmaz. Anlamca daha birçok uygunsuzlukları yüzünden kızların evlenmesinde bu yanlış ve uğursuz sözcüğün kullanılmasını uygun bulmuyorum. Kızım, sen deyimi ister beğen ister beğenme. Bütün piyasalarda olduğu gibi kız alım satımı da bugün pek durgun. Anaları babaları fena halde düşündürüyor. Mal çok, alan yok. İstatistik yapmışlar. Bir erkeğe 18 kadın düşüyormuş. Çünkü kaç yıldır delikanlılara kıran girdi. Şaheser öteden söze atılarak, "Hanımefendimiz delikanlılara neden kıran girsin? Maşallah sokak dolusu genç var. Taralı saçları, kırpık bıyıkları, paçaları dar kısa pantolonları, ipek çorapları, şık iskarpinleriyle her tarafta dolaşıyorlar. Gazinolar, tiyatrolar, sinemalar, parklar, her yerler, bütün eğlenceler onlar için. Yurdun anası o büyük ruhlu kadın, Anadolu'dan yanık cümlelerle onları ateşe toprağa yemeğe davet ediyor. Ah, şimdi İstanbul'un havası öyle güzel ve francaları öyle beyaz, yumuşak, eğlenceleri öyle tatlı ki. Sultanahmet Meydanı'nda içilen antlara, kutsal annemizden başka burada sadık kalanı göremiyorum. Bu aralık Nigar Hayrettin'in gözünü pencereden ayırmaksızın Nev Hayal'in kulağına eğilerek, "Dışarıda neler oluyor bilsen?" Nev Hayal merakla fakat pek yavaş, "Ne oluyor?" Kasım Necati eline bir mendil almış, ağlar gibi yaparak pencerelere bakıp bakıp işaretler ediyor. "Aman pencereye doğru bakma, annem anlamasın." Ne terbiyesizlik. Hem kendini hem bizi el aleme kepaze edecek. Lemiye bu belayı peşine taktı, buraya getirdi. Nazıma Hanım kızların fısıltısından kuşkulanarak, "Nedir o fiskos? Yanınıza geleli daha 5 dakika olmadı. Benden gizli konuşmaya başladınız. Bundan basbayağı bir hoşlanmama anlamı çıkar." Nigar Hayrettin biraz bozularak, "Estağfurullah hanımefendi, sizinle ilgili değil." "Ya kiminle ilgili?" "Kendi aramızda bir söz." "Benim işitmemde ne sakıncası var?" Efendim, sizin yararlanacağınız bir şey değil de." "Nedir Allah'a seversen? Söyle, merak ettim." "Yeni bir kumaş aldım. Adına Charlotte diyorlar." "Aa kızım, şimdiki kumaşların türlü türlü adları var. Bellenir şey değil. Bizim gençliğimizde yanar döner, mantin, gron, kaşmer de koz, saten de lyon, daha bilmem neler vardı. Bunlar oldukça zora dayanırlardı. Şimdikiler püften şeyler. Sadece fanteziye. Düzcesi parayı sokağa atmak. Şimdi fabrikalar işlemiyor diyorlar. Bu türlü türlü adlardaki mallar nereden çıkıyor? Galiba adlarını değiştirip eski kumaşları vitrinlere koyuyorlar. Peki bu yeni kumaşı nasıl biçeceksin?" "İşte onu konuşuyordum. Nev Hayal Hanım'da bir model var ya. Şimdiki biçimler için modele ne lüzum var kızım? Şanssız, şöhretsiz, dümdüzük şeyler. Çuval gibi bir şey yap. Yukarıdan 3, aşağıdan 2 delik aç. Bunlardan başını, kollarını, bacaklarını dışarıya çıkar. Al sana düttürü Leyla yeni model elbise. Bir zamanlar kundaklanır gibi döne döne bir top kumaşın içine sarıldılar. Bir zamanlar etekleri uzattılar, süpür süpür yelleri sürdüler. Sokakların mundar tozlarını havaya kaldırdılar. Sonra kısalttılar, kısalttılar. Diz kapaklarını geçti. Eteklerden her gün böyle bir iki parmak eksile eksile bu açıklığın en sonu nereye varacağını düşünerek utanmaya başladım. Telli pullu oyuncu kılığına girdiler. Çingene karıları biçiminde şalvar giydiler. Girmedikleri biçim, etmedikleri hal kaldı mı? Savaşa gitmiyorlar diye İstanbul delikanlılarını alaya alacağınıza, kısa bir hamam sileceğine bürünmüş gibi açık saçık sokağa çıkmaktan siz de bir parça ağırlansanıza. El alem akşama sabaha yiyecek ekmek parasını düşünüyor, siz hala kumaşlardan, modellen, tuvaletlen uğraşıyorsunuz. Ortada para yok diyorlar. Allah birdir inanmam. Ökçesi kısa, çorabı kalın bana bir genç kadın gösteriniz sokakta. Narin ayakkabılar, o bir karış ökçeli narin ayakkabılar, o yaşmak gibi ince çoraplar erkeklerimize, yani kocalara, babalara kaça mal oluyor? Ve kaça gün dayanıyor? Ahlaksızlar kötüler bir yana, içimizden kaç kadın bu süsleri, fanteziyeleri kendi alınların teriyle kazandıkları paralarla elde edebiliyorlar? O memur kadınların ticaret evlerinde, şurada burada çalışan kadınların üzerlerinde, yakınlarından bir erkeğin koruyucu kanadı olmasa, vallahi bugün çoğu aç ve sokak ortalarında kalırlar. Geçen günü üçünüz dördünüz bir araya toplanıp erkeklerin aleyhinde bir makale yazmışsınız. Beyefendi o kadar öfkelendi ki. Hakkı yok mu? Bugün hepinize babalarınız, kardeşleriniz bakıyorlar. Yarın öbür gün ağırlıklarınız başka erkeklerin omuzlarına yükletilecek. Lemiye Nev Hayal'ın kulağına, "Annene odadan salmanın bir yolunu bul. Ben buraya böyle bunakça lakırtılar dinlemeye gelmedim." Şaheser panjurun aralığından sokağa baktıktan sonra annesine göstermeden Nev Hayal'e karşıki gazinoda fena şeyler yapıldığını işaretle anlatır. Nev Hayal odadan çıkar, çok geçmeden geri gelir. O içeriye girdikten hemen 2-3 dakika sonra Dışarıdan merdivenden doğru şiddetli bir gümbürtü ve ardından bir çığlık işitilir. Nazıma Hanım uçuk bir benizle kızına dönerek, "Ne var, ne oluyor?" Nevhayal şaşkın şaşkın oda kapısına doğru bakarak, "Bilmem, şimdi dışarıdan geldim. Bir şeycik yoktu." Anne hanım hemen sofaya fırlar. Kızlar Nevhayal'in etrafında toplanarak sorarlar. "Dışarıda ne oluyor, nedir o gürültü?" Nevhayal parmağını dudağına götürüp sus işareti vererek, "Dışarıya çıktım. Maha dedim ki, ne yaparsan yap annemi odadan dışarı çıkart. Bizi çok sıkıyor. Hadi git küçük hanımcığım, merak etme şimdi çıkartırım," dedi. "Ben de buraya döndüm. Başka bir şey bilmiyorum." Kafir kız ne yaptı? "Hadi bir parça biz de dışarı çıkalım. Annem şüphelenmesin." Hep sofaya uğrarlar. Mahı merdivenin alt başında upuzun yere serilmiş, kıvrım kıvrım kıvranmakta bulurlar. Hanımefendi hizmetçi kızın tepesinde dolaşarak, "Gördünüz mü şimdi başımıza gelenleri?" Konuk hanımlar hep birden, "Ne olmuş hanımefendimiz?" "Ne olacak, merdivenin üst basamağından ayağa kaymış patavatsız kız, ta alt basamağa kadar uçmuş. Bir yeri incinmiş mi acaba?" "Bilmem, baksanıza o gözleri fal taşı gibi dışarıya fırlamış. Oğum oğum oğunuyor. Siz zavallının başında durunuz. Ben gideyim hazine yağı getireyim. İncinmiş yeri varsa ovalım." Hanımefendi gider gitmez mah güle güle kalkıp oturur. Nevhayal kahkahalarını avuçlarıyla boğmaya uğraşarak, "Kız ne yaptın?" "Ne yapacağım? Merdivenin üst başında hızlı hızlı tepindim, tepindim, tepindim. Sonra küpeştenin üzerinden kızak gibi aşağıya kaydım. Yere uzandım, bağırmaya başladım. Aklıma başka türlü bir hile gelmedi. Karşıdaki gazinodaki beyler işaretleri pek azalttılar. Vermek için yazılmış mektuplar gösteriyorlar. Aşağıdaki odadan seyrediyordum. Hanımefendi görecek diye ıfıl ıfıl yüreğime iniyor. Bu düzenle onu hem sizin yanınızdan çıkarttım, hem de şimdi o benimle uzun uzun uğraşır. Pencereden sokağa karşıdaki rezaleti görmeye vakti olmaz. Ben onu oyalarım. Ta kalçamdan topuma kadar bacağımı sardırtırım. Fakat o gazinodaki çapkınlar, hanginizin takıntılarıysa terbiyelerini vermenizi rica ederim." Lemiye lebip öfkeyle, "Aa, kimin takıntısı olacak? Biri bizim, öbürü senin hanımının belalısı. Bu evin sevda yanaşmalarını tanımıyor musun?" Mah gülerek, "Ne bileyim ben, Allah ömürler versin. Hanımımın sevdadan yana kısmeti açıktır. Haftada bir tane değiştirir. Hepsini bellemek mümkün mü? Kendisi bile geçen senekileri tanımakta güçlük çeker." Hanımefendi elinde bağlar, sargılarla karşıdan gözükünce sözü keserler. Mah acılı ağrılı bir yüz alarak kıvranmaya başlar. Etrafındakiler yaslı birer surat takınırlar. Saf kadın inciğini sararken hizmetçi kız gerçekten zedelenmiş bir acılı gibi avaz avaz haykırır. Hanımefendiye biraz yardım ettikten sonra konuk kızlar hep birden müsaade isteyerek sokağa çıkarlar. Kapıdan ayrılırlarken Nigar Hayrettin ötekilere, "Aa, şaşırdım kaldım. Ne yaman hizmetçi bu. Yalan olduğunu bildiğim halde haykırırken ben bile acılarına aldanır gibi oldum. Öyle artist bir kız ki burada ne oturuyor? Darül Bedai'ye gitsin. Oradaki aktrislere bu döne döne ders verir vallahi. Yapma değil, yaratılıştan sanatçı." Şaheser, "Onu böyle küçük hanımı yetiştirdi. Bu kız Nevhayal'in eli ayağıdır. Anasına babasına karşı evde her sırrını örter. Hiçbir suçunu ortaya çıkartmaz. Ah, benim de böyle bir hizmetçim olsa." Nigar Hayrettin, "Hadi hadi yürüyünüz. Gazinodakiler kalktılar. Şimdi bizim arkamızdan gelecekler." Şaheser, "Kasım Necati Lemiye için geliyor. Öteki kimin ardında?" Nigar Hayrettin, "Beni barıştırmak için Nevhayal'e göndermedim ya. Besbelli yalvarışlarının sonucunu anlamaya geliyor." Lemiye, "Önünüze bakınız. Görmemezlikten geliniz. Nigar, sen görüşmek istiyorsa bizden ayrıl. Git görüş." "Fakat görüşüp ne diyeceksin?" "İşte kız istemiyor vesselam. Dişini sıksın. Birkaç gün ağlasın, sızlasın, vazgeçsin. Bu dünyada unutulmaz ne var? Çağdaş sevdalı olmak için birini bırakıp ötekini sevmeye idman edinmeli." Şaheser, "Tuhafsın Lemiye. Ötekine berikine akıl öğreteceğine önce sen başındaki belayı sav." Lemiye, "Hiç önemi yok. İstediği kadar gelsin. Kimi kez sokakta arkama kedi köpek takılır. Canım sıkılınca ayağımla itiveririm. İşte o kadar. 5. Kızlar iki delikanlı tarafından izlenerek Sultan Mahmut Türbesi'ni geçerler. Çemberli taşa doğru yürüyünce izleyiciler aradaki mesafeyi kısaltırlar. Kasım Necati cenaze arkasından giden bitik bir yaslı gibi üzüntülü, karamsar, soluk, hasta bir suratla arkadaşının koluna yaslanarak yürür. Lemiye arkadaşlarına doğru eğilerek "Gittikçe bize yaklaşıyorlar. Fena halde sinirleniyorum." Şaheser "Burası sokaktır. Herkesin geçme yürüme hakkı var." "Ne denir?" Göz ucuyla arkaya bakarak "Aa, sokağa sapmamızı işaret ediyorlar." Lemiye öfkeden titreyen bir sesle "Bakma, bakma, yürü." Nigar "Lemiye, ben sana kardeşçe bir söz söyleyeyim mi?" Lemiye "Düşmanca söyleyecek değilsin ya, söyle." Nigar "Eh, öyleyse beni dinle. Ben Kasım Necati'nin gözlerini beğenmiyorum." Bakışlarında karamsarlığın pek tehlikeli son pırıltıları parlıyor. Böyle umutlarını yitirmiş kimseler her şeyi göze alabilirler. Onda mektupların var mı? Lemiye sinirli ufak bir çırpıntıyla "Var. Ah, ellerim kırılsaydı da yazmasaydım." "Bir kere yazmışsın. İş bitmiş. Sana son derece kendini kollamanı öğütlerim. Kasım Necati'nin kılığı, tutumu ve davranışı soylu bir çocuğa benzemiyor." "Evet, düşüğün birisi. Hacı kadın çıkmazında 3 odalı bir evleri, bir de mahalle karısı bir anası var. Görevi de gümrükte mi, kantar idaresinde mi ne? İşte öyle yarı esnaf bir katip. Sen mevkiiyle, gönlüyle, duygularıyla aristokratça bir kızsın. Nasıl oluyor da böyle basbayağı delikanlılarla gönül alışverişine giriyorsun? Bunlar bir kere yüz buldular mı? Öyle kovalamakla, hakaretle artık baştan savulmazlar. Ah, gönlümün nasıl iyimser, dalgın bir gününde buna yüz vermiş olduğumu bilemiyorum. Herkesin böyle ne yaptığını bilmez sapıklık anları vardır ya. Şimdi sen nereye gitsen bu oğlan peşini bırakmayacak. Evinize kadar da gelecek. Kapınızın önünde de oturacak. Her şeyi yapacak. Ben onun gözlerinden öyle anlıyorum. İyisi mi sen işi bana bırak. Ben aklımın erebildiğince evirip çevireyim. Çünkü görüyorum ki sen çok sinirlendin. Kasım Necati ile bugün aranızda sonra onarılmaz fenalıklar olacak. O sırada Nigar'la Lemiye'nin omuzları arasından esen sıcak bir soluğu şu sözler izledi. Nigar hanımefendi, sizin insaniyetli büyük kalbinizin iyiliğine sığınıyorum. Lemiye hanımı 5 dakika kadar şu sokağın içine saptırınız. Necati'nin pek önemli dilekleri var. Uzun değil, birkaç söz. Bu iyiliğinizi esirgerseniz son nefesinize kadar büyük bir pişmanlık azabından kurtulamazsınız. İzleyiciler sıcak soluklarıyla küçük hanımların kulaklarını yakacak kadar yaklaşmışlardı. Nigar başını çevirdi. Konuşanın Galip Nihat olduğunu gördü. Delikanlıların yüzlerinde sözlerinin korkunçluğuna inandıracak karamsar bir ciddilik vardı. Nigar hayretten arkadaşlarına "Hadi sapalım." Şaheser "Sizin bu beylerle görülecek davanız var. Benim aranıza karışmama lüzum göremiyorum. Müsaadenizle ben gideyim." Nigar hanım arkadaşının kulağına eğilerek "Niye gideceksiniz? Senin biraz dostluk gayretin yok mu? Hiç böyle nazik bir anda Lemiye bırakılır mı?" Bu uyarma işin önemi hakkında Şaheser'in aklını başına topladı. Olacağı içe doğan bir kazaya karşı onu korur gibi iki kız Lemiye'yi ortalarına alarak kum kapıya inen yan sokaklardan birine saptılar. Biraz yokuş aşağı indikten sonra tenha dar bir sokağa daha döndüler. Adımlarını ağırlattılar. Nigar Hayrettin Galip Nihat'a dönerek "Beyefendi, nazik bir meselenin düzeltilmesi için sizin bana verdiğiniz bir görevle Nevhayal Hanım'ın evine gittim. Ruhumun bütün ateşiyle davanızı savunmaya uğraşırken sizin karşıdaki gazinoya oturup da evin pencerelerine işaretler etmeniz akla ve terbiyeye sığar bir davranış mıdır acaba?" Nihat "Hakkınız var Nigar Hanım. Ne var ki bendeniz ne bir defa başımı kaldırıp pencerelere baktım ne de hiçbir örneğimle tek bir işaret ettim. Bu suçu işleyen, kolumda taşıdığım işte şu zavallı divanedir. Ben kendi derdimi ister istemez bırakarak işte görüyorsunuz ki bu talihsizin serüveniyle uğraşıyorum. Bu konuşma sırasında Kasım Necati ölüm döşeğinde bakışlarını varacağı yere dikerek can çekişen birinin süzgünlüğüyle gözlerini Lemiye'ye dikmiş, dünyasından geçmiş bir tutkunluk içinde ağır ağır uzun uzun soluyarak sevgilisini süzüyor, kız da tiksinen inatçı bir somurtkanlıkla önüne bakıyordu. Nigar, o halde siz niçin onun bu çirkin hareketine engel olmuyorsunuz? Nihat, ah size ne diyorum, anlamıyorsunuz. Bu zavallı çocukta artık akıl, irade kalmadı. Lemiye Hanım'ın aşkı ondaki bütün bilinci ve yetkileri yaktı, bitirdi. Sözlerime inanınız, şu anda ne yaptığını bilmiyor. Dimağaca sorumsuzlar sırasına geçti. Eğer küçük hanım bu tutkununa gösterdiği merhametsizliğinde direnirse, bu talihsiz çocuklar için selamet yeri ancak tımarhane olacaktır. Fakat sanırım ki o şifasını tımarhaneye gitmeden önce daha kestirme yollarda arayacaktır. Lemiye Lebip bu sözleri dinlerken insafa gelmek şöyle dursun, öfkesinden sağa sola bir iki sert hareket gösterdi. Hiçbir şey görüp işitmemek için kabına sığmaz sinirliliklerle pek çok tiksindiğini göstericesine yüzünü duvara döndü. Galip Nihat'ın koltuğundaki umutsuz sevda hastası ayakta sönüyor gibi büsbütün soldu. Telaş edilecek bir sarılık aldı. Aracıların insanlık adına çözümlenmesini üstlerine aldıkları mesele gittikçe güçleşiyor, ağırlaşıyordu. Gönül, dünyada zora gelmeyen en nazik ve tuhaf hevesli bir yaratılış sırrıdır. Ne zorla kimseye sevgi önerilebilir, ne de sevene sevmeyeceksin denilebilir. Öteden beri iştile gelen aşk facialarının çoğu, doğaya aykırı ve bilgisizce üstelemeler yüzünden, yani sevene sevme, sevmeyene sev demekten çıkar. Galip Nihat'la Nigar Hayrettin, Kasım Necati'ye sen artık sevme ve Lemiye'ye de sevmek için dişini sık demeden bu düğümü nasıl çözebileceklerdi? Çünkü ortada aşk işkencesinden hayatı kurtaracak bir delikanlıyla gönlünün özgürlüğünü yeniden kazanması gereken bir kız vardı. İki tarafında gönüllerini doyuracak bir yargıya varamıyorlardı, varamazlardı da. Nigar Hayrettin bu çapraşık meseleye karşı ikisi ortası bir söz bulmak için artık Aslı'yla Kerem, Leyla'yla Mecnun çağlarının geçmiş olduğunu bilmeliyiz. Bugün aşklar da sevgiler de gönüller de her şey gibi çağdaş anlayışa uymalıdır. Seveni sevmeli, sevmeyeni sevmemeli ki bu boşuna sevda faciaları ortadan kalksın. Galip Nihat, şiddetli bir sancıya dayanamayıp da bağırana sus demesi kolaydır. Acının dehşetini ancak o haykıran çeker, susamaz. Ve dayanılamayacak bir acı ve sıkıntı içinde kıvranana da sesini kes demek, halden bilmeyenlere özgü bir insafsızlıktır. Nigar Hanım, Tanrı kullarına izzeti nefsi onların yaratılış seviyelerini yükseltmek için vermiştir. Onu yaralamaktan, ezilmekten korumayı en iyi bilenler de yaşatmayı başaranlar bence en büyük insanlardır. Galip Nihat, kendi denemelerime göre izzeti nefis aşk çemberinden içeri giremiyor. Benden başka türlü yaratılmış insanlar çoktur. Ben kendi duygularımı söylüyorum. Ben de aynı tehlike denizine düşmüşüm. Boğulmamak için debeleniyorum. Kasım Necati'yi yatıştıracak, avunduracak, ona gayret verecek, katlanmayı ya da vazgeçmeyi öğütleyecek halde değilim. Çünkü benim Nevhayal Hanım'la olan durumum da hemen Necati'ninkinin aynısıdır. Bu hanımlar bizden ateşlisini, bizden içtenini, bizden sonsuz bağlısını, uğurlarına daha can baş koyanları bulamazlar. Hem bizim aşkımız uçarı değil, maksadımız kanun bağıyla birleşmektir. Onların bugüne kadar olan bütün suçlarını bağışlıyoruz. Her iki tarafın selameti barışmamızda, birleşmemizdedir. Ben şu saatte Necati'den daha çok kendimi tutar gibi görüyorum. Ne var ki acım o acı, hastalığım o hastalıktır. Belki yarın dayanma gücümü yitirir, ondan daha çok acınacak bir divane olurum. Aramızda gazetelere, romanlara canlı konu olacak korkunç acıklı serüvenler geçer. Nigar Hanım, vallahi beyefendi Nevhayal'e karşı sizden yana ne kadar mantığım, inandırma gücüm varsa harcadım. Şaheseri göstererek, işte tanığım, söz dinletemedim. Bundan fazlası da elimden gelmez. Bu mesele böyle sokak ortasında 5-10 dakikada çözülemez ve dışarıdan edilecek çabalar boşunadır. Siz aşkınıza, gönlünüze, iradenize söz geçirememedikten sonra biz ne yapabiliriz? Bizi sokağın içine çağırdınız. Ben de Lemiye Hanım'dan rica ettim. Buraya geldik. Söyleyeceğiniz neyse iki cümleyle bitiriniz, işimize gidelim. Bu konuşma sırasında Lemiye'nin yüzü barışa yanaşmaz bir dargınlıkla hep duvar tarafına dönük duruyor. Kasım Necati'nin gözleri de hep aynı üsteleme, aynı tutkunluk, hep aynı bitkinlikle kızın arkasına dikilmiş bulunuyordu. Nigar Hayrettin'in bu son sözü üzerine Galip Nihat, bir sarhoş gibi hala koltuğunda tuttuğu kendinden geçmiş vurgunu sarsarak, ''Bak ne söylüyorlar, cevap ver.'' dedi. Etrafında söylenenlerden büsbütün habersiz görünen Kasım Necati, derin dalgınlığından uyanmaya çabalıyor gibiydi. Galip Nihat, uyarmalarını birkaç kez tekrarladı. Sevda hastası, elini ceketinin yan cebine soktu. Kapalı bir zarf çıkardı. Önce bu mektubu kime vereceğini bilemez, ağır bir duraksamayla şaşkın şaşkın etrafındakilerin birer birer yüzlerine baktı. Sonra Lemiye'ye doğru giderek yanık bir makamdan matemli bir musikiyi, bir ezgiyi andırır bir söyleyişle, ''Ey gönlümün sultanı, dilekçemi al, oku, adalet isterim. Ya benim gönlümü şenlendir ya da ölmemi buyur. Senin buyruğunla ölmek bana yaşamaktan tatlı gelir.'' Aşkının işkencesine dayanamıyorum. Şu tanıkların önünde cevabını beklerim, dedi. Dilekçesini kızın omuzundan uzattı. Bu sevda söylevi, Lemiye'nin tiksintisini, heyecanını bütün bütün arttırdı. Titreyen elini uzattı, dilekçeyi aldı. Be hey Allah'ın aptalı, işte sana cevabım. Karşılığıyla öfkeli parmakları arasında zarfı yırttı, yere attı. Kağıt parçalarının üzerinde bütün sinirliliğiyle birkaç kez tepindikten sonra hızla yürüdü gitti. Tanıklar önünde bu son hakaretten kurşunla vurulmuş kadar yaralanan sevda düşkünü önce yere yıkılacak gibi sağına soluna bir iki kez sallandıktan sonra ne yapacağını bilemez bir taşkınlıkla sevgilisinin arkasından koştu. Fakat Galip Nihat daha tetik davranarak talihsizin omuzlarından yakaladı. Onu bu şiddetli atılışından durdurmayı başardı. Yakalanan zavallı bir süre arkadaşının kolları arasında hıçkıra hıçkıra debelendi. Sonra yürekleri sarsacak bir hüngürtüyle boşanan bir gözyaşı seli içinde başı arkadaşının göğsü üzerine düştü. 3. ayrımın sonu. Sayfa 36.